28. ayrım. Ruhi Su konservatuarı bitirince devlet operasına girdi. 1942-52. Ancak 1945'te opera kanunu çıkınca öğretmenliği bırakacaktı. Operada 1952'ye dek roller birbirine izledi. Operadan büyük tad alıyordu ama türkü söylemekten de geri kalmadı. Operadaki Avusturyalı çalıştırıcı Markoviç, "İlk defa Türk müziğinin bu kadar güzel olduğunu görüyorum." dedikten sonra radyo müdürü Vedat Nedim Töre, Ruhi Su'dan söz etti. Dönen şarkılar. 1943'ten başlayarak bas bariton Ruhi Su radyoda türkülerimizi söyler ve bunlar müthiş etkili olur. Ruhi Su'ya gelinceye dek türkücünün eğitimi şarkı geçmekti. Ses formları, bilgi, müzik kültürü gerekmiyordu. Oysa o hem sesini hem bilgisini katarak türkülerimizi yorumladı ve ondan sonrakileri örnek olacak, onların önünde bir yol açacak kendine özgü bir üslup geliştirdi. Türkiye renk ve kişilik kattı. Müzik eğitimi, müzikteki gelişmem, dünyaya bakış açımdaki gelişmenin türkülere eğilmeme çok yararı oldu. Batının liyetleri gibi bizim türkülerimiz de çeşitli konulardaydı. Her konunun kendine özgü yorumu olduğunu, olması gerektiğini anlıyordum. Klasik Türk musikisinde konu tekti, hep aşktı. Oysa halk türkülerinin konusunu yangını, sevinci, pireden rahatsız oluşu, kısaca dışarıya duyurmak istediği ne varsa hepsini koymuştu. Türkiye eğilişim gördüğüm eğitim sonucu farklıydı. Hem sesimi kullanıyordum hem yorumumu. Kimi çevrelerde bunların halk türküleri olduğuna bir türlü inanmak istemiyordu. Ne biçim türküydü bunlar? Bir Allah'ı tanıyalım, ayrı gayrı bu din nedir? Senlik benliği nidelim, bu kavga dövüş kin nedir? Böyle sözler edilir mi hiç? Söylentiler aldı yürüdü. Ve bir gün 1945'teydi Mesut Cemil, söylentilerden söz edip, "Ruhicim seni harcamayalım, biraz ara verelim," dedi. Ruhi Su, "Ben bu yolda harcanmaya hazırım," dediyse de Mesut Cemil, "Senin için şöyle böyle diyorlar," diye diretti ve radyodaki görevi bitti Ruhi Su'nun. Ruhi Su'nun biyografisinde 1952'de elinde olmayan nedenlerle operadan ayrılmak zorunda kaldı yazılı. Doğrusu bu ya, hem mapusta olup hem operada arialar söylemesi elinde değildi. 5 yıl tutuklu kaldı, 1952-1957. Mapusta nişanlandı, mapusta evlendi. Kendi gibi tutuklu olan Sıdıka Hanım'la. Sevdiği insanı evliliğin ilk yıllarında haftada 10 dakika gördü. Tahliye olduklarında eşi Ankara'ya, kendi Konya'nın Çumra kasabasına yollandı. 20 aylık emniyet gözetimi için. Sonra işsizlik, iş arama, işsizlik, ayrılıklar, göçmeler, yine söylentiler, yine işsizlik ve hep türküler. Emniyet gözetimi bittikten sonra Ankara'da yine işsizlik. Sonunda eşini çocuğunu alıp ikinci oğlu olmuştu, İstanbul'a geldi. Ruhi Su Taksim Belediye Gazinosu'nda gecesi 100 liradan büyük para türkü söylemeye başladı. Bu arada Yapı ve Kredi Bankası'ndan bir teklif aldı. Bu banka her yıl halk oyunları şenlikleri düzenliyordur. Ruhi Su şenliğe katılan tüm ekiplerin müziklerini banda, notaya alacak ve bir arşiv oluşturacaktı. Çalışmaya başladı. Ayda 1000 liraya. Arşivin tohumlarını attı. Çalışmalar dolu dizgin ilerliyordu ki Bitmeyen Yol adlı filminde bir türkü söyledi. Hani Serdar-ı halimiz böylen ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkını alacak türküsü. Dünya Gazetesi'nde o dönem fıkra yazarı öyle öfkelenecekti ki Türkiye, ertesi gün Ruhi Su aleyhine bir kampanya başlatacaktı. Çarklar dönmeye başlamıştı. Radyodan halkın sesi, halkın sözleri, halkın türküleri çok gür, fazlasıyla gür çıkmaktadır. Bir süre sonra bankadan çok nazik bir biçimde, "Sen artık bütün aletleri, notaları, bantları alıp evinde çalışsan, buraya uğramasan da olur," dediler. Ruhi Su da "Peki anladım," deyip oradan ayrıldı. Müzik üzerine. Şu yukarıda gibi sayısız örnek verebiliriz ama gereği yok. Yaşam boyunca yılmadı, sesiyle, sazıyla, türküleriyle yaşadı Ruhi Su. Halkımın bir desteğini gördüğüm için sürdürdüm ve hep bu işle yaşadım. İşimin hiçbir zaman furyası olmadı. Ama sevenler ciddi biçimde sevdiler, derinden bağlandılar. Çünkü halk işime ciddiyetle eğildiğimi biliyor, seziyor ve ileriye dönük olanı benimsiyor. Müziğimiz içinde ileriye açık yeni bir ses getirdiğime inanıyorum. Hiç olmazsa çok sesli Batı müziğinin içinde bize özgü bir üslubun gerekliliğine inandırdım insanları. Yalnız besteciler açısından değil, tüm yorumcular açısından da türkülerimizin, şarkılarımızın Türk toplumuna özgü bir rengi olmalı. Ben sesimle böyle bir kişilik, bir renk getirdiğime inanıyorum. Binlerce türkü derledi Ruhi Su. Bunlardan ancak birkaç yüzünü söyleyebildi. Çünkü onunki bir sanat işiydi. Eğitimle, bilgiyle, kültürle, bilinçle bütünleşmiş bir söyleyişti. Türküleri seçiminde dünyaya bakış açısı önemli bir etken oldu. Sözü ve ezgisiyle halkı en iyi anlatabilen türküleri aldım. Zaten ilk şimşekleri radyoda bu yüzden çektim ya, bunları seslendirirken halkın söyleyişinden çok yararlandım. Ama halkın ağzına öykünmekten, taklitten, özenmekten kaçındım. Bir şeyler getirmiyor, ileriye doğru bir şey değiştirmiyorsa yaşıyor sayılmaz bir sanat. Gelenler bile yaşayanla zenginleşir. Yaptığımız iş hem halkın özlemini gerçekleştirmeli hem de halkın özlemlerini geliştirmeli. Saatler süren konuşmamızın sonunda şöyle diyecekti. Demin o anlattıklarımı kimselere anlatamadım. Öksüz olduğumu çok kimseye söyleyemedim. Toplumumuzda hala aşiret anlayışı var. İlk iş kimlerdensiniz derler. Kendini yetiştirmiş olmanın önemi hala anlaşılamadı. İçimden kahkahalarla gülmek geliyor. Ruhi Su, öksüz öyle mi? Hadi canım siz de alay mı ediyorsunuz? Hiç mi türküsünü dinlemediniz? Şu Anadolu topraklarında yaşayan anasının, babasının, kardeşlerinin, halkının sesini hiç mi duymadınız? Bundan böyle Ruhi Su kimlerdendir diye soran bir aşiret reisiyle karşılaşırsanız, siz siz olun, hayatı ve insanları kucaklayanlardandır deyin. Sıdıka Su. Ölürüm, ölürüm, aklım sendedir. Sıdıka Su kendini yalnız Ruhi Su'ya değil, aynı zamanda emeğe, daha güzel bir dünya umudunu adamış bir insandı. Kadın olmak zor zanaattır. Hele Türkiye'de kadın olmak daha da zor. Hele hele düşünen, düşüncelerini hayata geçirmeye çalışan, bu uğurda çaba veren, çaba ne kelime, savaş veren, bu çabası nedeniyle engellenen, cezalandırılan, ama bunlara karşın yine de düşüncelerinden, dünya görüşünden hiç ama hiç ödün vermeyen bir kadınsa. Kadın olmak zordur. Halkının gönlünde duruğa yerleşmiş bir devin karısı olmak daha da zor. Sazıyla, sözüyle, sesiyle ama aynı zamanda yaratıcı dehasıyla bunca ünlenmiş bir erkeğin arkasında değil, önünde hiç değil ama hep yanında, hep yanı başında, hep omuz başında olmanın ve yine de kendi kimliğini, kişiliği korumanın, birey olarak var olabilmenin güçlüğünü düşünün. Kadın olmak zor iştir. Ah evet, çok zaman, çok emek, çok direnç tüketen bir iştir kadın olmak. Aş parası olmasa da her gün sofraya bir şeyler konulacaktır. Yemek yenecektir, karınlar doyacaktır. Eve, çocuklara, eşe, üstlerine, başlarına bakılacaktır. Ev sakinleri kışın soğuktan, sıkı yönetimlerde tehditlerden, tehlikelerden korunacaktır. Sabahları sokağa, okula, işe, işsizliğe uğurlanırken onlar, akşamları üşümesinler diye üstlerini örterken onların, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranılacaktır. Sıdıka Su tüm bu zorlukların üstünden gelebilmiş bir insandı. Sıdıka Su, yani onu tanıyan ve tanımayanların Sıdıka ablası. Sıdıka Su, aynı zamanda Ruhi Su'nun deyişiyle tanımlayayım. Dirliğim, düzenim, dermanım, canım. Solum, sol tarafım, imanım, dinim. Benim beyaz unum, ak güvercinim. 18 Ekim 2006'da aramızdan ayrıldı. Ah Sıdıka Su, aramızdan ayrılış haberini aldığımda, o iki harflik sözcüğün, ah sözcüğünün, içinden neler geldi, geçti. Anılar, sevinçler, acılar, dinmek bilmeyen coşkular, endişeler, umutlar. Bir de sert gibi görünüp de içimde hem sorgulamayı hem de sonsuz bir duyarlılığı, şefkati, dayanışmayı, insan sıcaklığını barındıran bakışlar. Türkülerle filizlenen. Bursa'da lise öğrencisiyken Bursa cezaevinde ziyarete gittiği Nazım Hikmet'in etkisi olmasa Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne yine de girer miydi? Bilemiyorum ama iyi ki gitmiş. Felsefe bölümüne girdiğinde yıl 1946'dır. İyi ki girmiş diyorum çünkü fakültenin bir de korosu vardır. Koronun şefi Ruhi Su. Koroda türkü söyleyenlerden biri Sıdıka Hanım. Bir ömür boyu sürecek beraberlik, dayanışma, yoldaşlık, dostluk ve aşk türkülerle filizlenecekti. Önceleri ikisinin de haberi yoktur ötekinin TKP'li olduğundan. Sıdıka Hanım 1942'de katılmıştır Türkiye Komünist Partisi'ne. Ama günün koşullarında baskı, yasak, gizlilik egemendir. Sonradan bir parti toplantısında karşılaştıklarında tek ortak yanlarının türkülere, müziğe aşık olmadığını, aynı zamanda aynı siyasal mücadelenin içinde olduklarını keşfedeceklerdi. 1951-52 yılları Büyük Av, Komünist Tevkifatı. Önce Sıdıka Hanım bir sabaha karşı evinden alınıp İstanbul Sansaryan Han'a götürüldü. Birkaç ay sonra Ruhi Su, bir tiyatrocunun ihbarı üzerine opera binasından alınıp götürüldü. O sırada Ankara Operası'nda solistti. Harbiye cezaevinde 3,5 yıl kaldılar. Haftada bir, o da 10 dakika görüşebiliyorlardı. Füsun Akatlı'nın bir de Ruhi Su geçti kitabında cezaevinde ilk görüşmelerinde Ruhi Su'nun Sansaryan Han'daki işkenceden tanınmaz halde olduğunu belirtiyor. Ancak bu iki insanın uğradıkları haksızlıklardan asla kahramanlık payı çıkarmadıklarını, bunları dillendirmediklerini vurguluyor. Cezaevinde resmi haberleşme dışında gayri resmi haberleşme yöntemleri de vardı. Ruhi Su türkülerini kadın tutuklulara da duyurmak için daha yüksek perdeden söylerdi. İki kadın tutuklu vardı, Sıdıka Hanım ve Sevim Belli. İki kadın koğuştan bahçeye çıkmak için erkek koğuşun önünden geçerken kullanılan işaret dili. Demir parmaklı pencereden pencereye yanıp sönen ışıklar. Bu ışıklı haberleşmeleri Ruhi Su tahta kutulara, çantalara çizecek, Sıdıka Hanım bunları nakışlayıp işleyecekti. O günlerden kalma Mahsul Mahal türküsünün Ruhi Su'nun "Ölürüm ölürüm aklım sendedir" diye seslendiği, "Mahsus mahal derler kaldım zindanda, kalırım kalırım dostlar yandadır. İki elleri kızıl kandadır kanda, ölürüm ölürüm aklım sendedir. Dirliğim, düzenim, dermanım, canım, solum, sağ tarafım, imanım, dinim, benim beyaz unum, ak güvercinim, bilirim, bilirim, kardeş gelen gündedir" diye seslendiği Sıdıka Hanım'dan başkası değildir. Emeğe adanmışlık. Cezaevinde evlendiler. Cezaevinde aşklarını, dostluklarını ve mücadelelerini büyüttüler. 1958'de tahliye oldular. O günden sonra sürgün gereği biri Çumra'ya, öteki Ankara'ya sürgün edilmişti. Ayrılıklarını saymazsak birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Soğuk savaş yıllarında Türkiye hükümetlerinin Ruhi Su'yu işsizliğe, açlığa, sessizliğe, yokluğa, hiçliğe mahkum etmeye çalıştığı ama başaramadığı bütün o yıllar boyunca aileyi çekip çeviren Sıdıka Su'dur. Plaktan plağa, konserden konsere, korolardan korolara Ruhi Su'nun sesini duymamızı sağlayan da odur. Sıdıka Su deyince ben kendini yalnızca Ruhi Su'ya adamış bir insan düşünmüyorum. Kendini önce emeğe adamış bir insanı, daha güzel, daha aydınlık, sömürüsü olmayan bir dünya inancına kendini adamış bir insanı düşünüyorum. Ruhi Su'nun aramızdan ayrılışından sonra 1985, kurucusu ve başkanı olduğu Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı ile gerçekleştirdikleri bu düşüncemi güçlendiriyor. Hiç unutmuyorum. Ruhi Su'nun cenazesinde binlerce binlerce kişi vardı. 12 Eylül'den sonraki en büyük kitle gösterisine dönüştü. O gün gazete yazımda Ruhi Su'ya yapılan tüm zulüm ve baskılar karşısında öfkemi dile getirmiştim. Şişli Camii'nde cenazede yanıma yaklaşan Parkalı gençler, "Tamam, mesajınızı aldık" dediklerinde neye uğradığımı şaşırıyordum. Ne mesajı, kime mesaj, ben ne dedim ki? Şişli Camii'nden çıkışta panzerler, tepemizde uçuşan helikopterler Zincirli Kuyu mezarlığına yürürken panzerlerle ter örgüler arasında sıkışıp ezilenler, mezarlıkta kovalayanlar, kaçanlar, sırtlara, omuzlara inen coplar ve tutuklamalar. Öfkem o gün ellerinde yazımı dolaştıran gençleri korumaya yetmedi. Ben bir kez daha kahroldum. O gün gözaltına alınan yüzlerce genç arasında Sıdıka ve Ruhi Su'nun oğlu Ilgın da vardı. Sıdıklı Su'ya baskılar Ruhi Bey'in ölümünden sonra da devam etti. Ama o hiç yılmadı. Vakıf aracılığıyla Ruhi Su'nun anısını ve müziğini yaymak, yeni kuşaklara iletmek üzere kolları sıvadı. Yaşam boyunca dünya görüşünden, dünyayı yorumlama biçiminden ödün vermedi. Bugün Sıdıka Su ve Ruhi Su'ya hayatı zindan edenlerin, hayatı zindan etmeye çalışanların hiçbirinin esamesi okunmuyor. Ama Sıdıka Su ve Ruhi Su adları, eserleri, dünyayı algılayışları kuşaktan kuşağa geçiyor. Salah Birsel, Sözcüklerin Sihirbazı. Yazının tadı sözcükleri giydirmek, soymak, yatırmak, kaldırmak, koşturmak, oynatmak, sıçratmak ve de onlara diz çöktürmek, parende attırmak. Aman dikkat, düşüncelere basmayın. Beden eğitimi yaptırmakla ortalarda salınır. Bir yazı ne zaman başlar, ne zaman biter, ne zaman selama durur, ne zaman havalandırılır, ne zaman saksıya alınır, bunlar bilinmiyorsa lafın dümeni de bilinmiyor demektir. İşte sözcükleri giydiren, soyan, yatırıp kaldıran, onları oynatan, parende attıran bir söz ustası. Bir yazı ustasını tanımak, onun sohbetinden yararlanmak, her anlattığından bir şeyler öğrenmek ah ne büyük bir keyifti. Zaman zaman Cağaloğlu'ndaki odamıza uğrar, önce biraz çekingen, hani işi olanları rahatsız etmesin diye, sonra daha rahat anlatır. Bizler de her şeyi bırakır onu dinlerdik. Bir kez anımsıyorum. O sıralar ne yazdığını sormuştum. Sonbahar üzerine bir deneme yazıyordu. Bunun için Bağdat Caddesi'ndeki bütün ağaçları bir bir incelemişti. Kendi deyişiyle bilgisizlik ortaya çıkınca tabiat bilgisine merak sarmıştı. Ağaçlarla ilgili bulabildiği tüm kitapları okumuş, 2 ay sürekli ağaçları gözlemlemişti. Şimdi sizinle konuşmaya gelirken de kapıdaki sarmaşıkları uzun uzun inceledim dedikten sonra, biliyor musunuz ki diye başlayıp tam bir saat boyunca, söz gelişi değil, abartma hiç değil, tam bir saat boyunca gördüğü bir duvara bir sarmaşık dalının nasıl tırmandığını anlatmıştı. İnanması güç ama polisiye öykü dinler gibi soluğumu tutarak dinlemiştim. Kabul etmeliyim ki genç bir gazeteci olarak Salah Birsel'le tanıştığımda herkese nasip olmayan bir ayrıcalığa sahiptim. Aynı soyadı taşıyorduk. Evlenmeden önceki soyadım Birsel'di. Uzaktan akraba oluruz. Hayır, hayır, bu ayrıcalıktan hiç mi hiç yararlanmaya kalkmadım. Yalnızca sohbetlerinden yararlandım. Bana soracak olursanız Salah Birsel İstanbul'un her bir taşını, İzmir'in her bir havasını çok sevdi. Ah vah demeden önce zıp zıp oynayan Beyoğlu, hop hop Baba Ali, çakmak çakmak Beşiktaş, çakçak da çakçak vapurlarıyla şıngır mıngır Boğaziçi ve Antep kilimine benzeyen İstiklal Caddesi ve Viva Karşıyaka ve dört elle sarıldığı göz süzen sokaklarda onu çok sevdiler. Belki de yanılıyorum, belki de en çok insanları sevdi. İnsanlar arasında akbabaları, baykuşları, kartalları değil, martıları, serçeleri, kırlangıçları sevdi. Ivır zıvır entelleri, Türkçeyi budayanları, labalubacı eleştirmenleri, goygoycuları, lafazanları, koltukbaz politikacıları değil, şairlerin hasını, dizeleri akılla düzenleri ve usta humoru seviştirenleri sevdi. Kalabalıkları değil, yalnızları, yalnızlığı sevdi. O bir dil sihirbazı, yazı, kurgu, sözcük sihirbazı. Tanrım, o ne sözcük hazinesidir? Nereden bulur onca sözü? Nerelerden arar, toplar, bulur, buluşturur bütün o kelimeleri? İnsanı şaşkına çeviren tamlamaları, tanımlamaları.